Sayın Batuhan Yaşar, bugünkü Türkiye gündemine dilerseniz kilise düşen mermilerle ilgili değerlendirme almak istiyorum sizden. Ölüler ve yaralılar artmaya başladı. Ancak koalisyon güçlerinin bu bölgeyi Türkiye'nin verdiği koordinatlar çerçevesinde bombalamaya başladığı şeklinde haberler geldi.
Doğru. Özellikle Ankara ve İstanbul'da patlatılan bombalar noktasında da terör örgütlerinin arasında IŞİD'in de olduğu, PKK ile ciddi bir işbirliğine girdiğini çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Bunu bu şekilde değerlendirmek mümkün. Yani IŞİD ile PKK'nın işbirliği olarak değerlendirmek mümkün. Çünkü Nusaybin'de özellikle PKK'ya çok ciddi bir şekilde geriletildiğini söylediğimiz zaman Nusaybin'i savunabilmek için Kamışlı'dan, Suriye bölgesinden bir destek ve taciz ateşi olarak söylemek mümkün. İşte burada karşıdan, yani Kamışlı'dan hemen kilisin bir adım ucu, burnunun dibi diyeceğimiz bir yerden atılan füzeleri, Katruşya roketlerini görüyoruz. Rus yapımı roketler bunlar. Zaman zaman düşüyor. İşte Ocak başından beri birçok insan hayatını kaybetti orada. Roketlerin ana kaynağının ya da basaklığın kurutulması gerekiyor. Özellikle Musul çevresinde IŞİD'in saldırıları olmuştu Başika'daki Türk Birliği'ne, biliyorsunuz. O zaman da Türkiye ile koalisyon ülkeleri ciddi bir işbirliğine gitmişti ve ilk kez Türk savaş uçakları, Türk F-16 uçakları IŞİD'in tepesine Musul'da da bomba yağdırmıştı ki bu bir ilk oluyordu. Şu anlamda ilk oluyordu. PKK dışında Kuzey Irak'ta bir başka olayla karşı karşıyaydık. Şimdi işte Suriye'de de böyle bir şey oluyor. Hava destekli operasyonlar noktasında Türkiye'nin koalisyondan bazı talepleri var. Ve belirlenen terör hedefleri, IŞİD hedefleri, DAEŞ hedefleri koalisyon ülkeler tarafından vurulacak. Zaman zaman Türkiye'nin de buna katılacağının altını çizmemiz gerekiyor.
Yine de füzeler oradan geliyor. Hatta en son füzede yine bir kişinin öldüğü şeklinde haber vardı.
Ve gelmeye de devam edecek.
Aslında bunu kesmek gerekmez mi? Yani Türkiye'yi kilisi bir yerde sürekli vuran, tedirgin eden bir saldırıya...
Kamışlı'da çok ciddi bir harekat düzenlenebilir. Hali hazırda orada yerel güçlerin de kullanıldığını söylememiz mümkün. Dolayısıyla kilisi çok ciddi bir şekilde tehdit eden DAEŞ terörüne karşı çok ciddi adımları alacaktır. IŞİD'e karşı, DAEŞ'e karşı alınacak tedbirler arasında askeri tedbirlerin de bu tedbirler paketinin üst sıralarında alınacağını, hatta daha etkili bir şekilde mücadele noktasında Türkiye'nin adım atacağını da söylememiz gerekiyor.
Bu arada Türkiye'ye son dönemlerde özellikle bir de Yunanistan tarafından bir takım girişimlerde bulunulduğuna dair haberler var. İşte Genelkurmay Başkanı uçağa binip Türk hava sahasını ihlal etti deniyor. Türk uçakları kendi hava sahasında uçarken Yunan uçakları tarafından taciz edilip geri püskürtülmeye çalışıldığı şeklinde haberler var. Bir de bu arada bir takım adaların işgal edildiği şeklinde haberler var. Bu konuda görüşünüzü almak isteyeceğim.
Burada bir taraftan İt Dalaşı dediğimiz Ege Denizi üzerinde 90'lı yılların başında başlayan Yunanistan'la hali hazırda aslında Ege'de bu mücadele devam ediyor. Ama burada özellikle şunun altını çizelim. Hani bir taraftan Suriye, bir taraftan Irak, bir taraftan terör konusu devam ederken hali hazırda Yunanistan'la işte biliyorsunuz Kardak krizi ki bu sizin söylediğiniz, bahsettiğiniz Tanju Bey adalarla ilgili olan bir olaydı. Tansu Çiller'in başbakanlığı dönemiydi. Yunanistan'la Türk askeri arasında işte karşılıklı işgallerin yapıldığı, bir Yunan askerlerin, bir Türk askerlerin ele geçirdiği bir adaydı. Yunanistan zaten bir taraftan ekonomik olarak da çok ciddi darboğazda. Hatta zaman zaman Yunan medyasında okuyoruz, işte uçakları kaldıracak yakıtın bile zorlanarak bulunduğu ifade ediliyor.
Bir de bu arada Türk turistlere de muhtaç durumdalar. Yani Türkiye'den Yunanistan'a ya da adalara giden turistlere karşı büyük bir ihtiyaç olduğu biliniyor.
Doğru. Vizesiz bir şekilde Tanju Bey, dediğiniz gibi Yunan adaları ziyaret edilebiliyor. Günlük değil artık, haftalık turlara da bu işler ciddi bir şekilde açılmış durumda.
Evet, işte bunlar yapılırken Yunanistan'dan bu tür tavırlar neden geliyor, onu merak ediyor insan.
Burada öyle görülüyor ki özellikle Yunan Başbakanı'nın Ankara ziyaretinde ve özellikle Brüksel'de Türk-Yunan zirvesinde bütün bunlar ele alınmıştı. Bütün bunlar konuşulmuştu ama bu konuda ben Çipras'ın veya Yunan siyasetinin bilgisi dışında bazı olayların olduğunu söylüyoruz. Ama ben bu konuyu özellikle Türk Genelkurmay Başkanlığı tarafından da teyit ettim. Oradan da bu bilgileri konuştuk. Onların elinde adaların işgaline yönelik herhangi bir olayın olmadığını söylediler. İt Dalaşı noktasında da günlük artık hani Türkiye ile Yunanistan arasında bu iş rutin hale gelmiş durumda.
Bir genelkurmay başkanının Türkiye'nin hava sahasını işgal etmesi ilk kez olan bir şey ama.
Evet, ama elimizde böyle bir bilgi yok. Böyle bir en azından şu ana kadar açıklanmış resmi bir açıklama yok. Hani o adalar noktasında da hani Kardak gibi benzeri gibi adaların işte Yunan askerlerinin çıktığına yönelik de teyit edilmiş bir bilgi yok. Yani bazen basın bazı şeyleri abartabiliyor. Ama gerçekten şu an bakıldığı zaman Yunanistan'la bu konuda çok fazla üstüne gidilmesi gereken veya bu kadar mevzu varken bu konunun gündeme ben taşınacağını ve daha da büyüyeceğini çok düşünmüyorum.
Tekrar Suriye'ye dönersek, Suriye hükümeti ile YPG arasında bir anlaşma yapıldığına dair haberler geliyor. Ve hatta Suriye'nin bir tazminat ödeyeceğine dair de haberler vardı. Bu şekilde bir anlaşma Suriye'deki gelişmeleri nasıl etkiler, Türkiye'yi nasıl etkiler?
Şimdi bir taraftan biliyorsunuz iki tane Cenevre'de gerçekleştirilen zirve var ki buraya PYD çok ciddi bir şekilde katılmak istemişti. Ancak Türkiye'nin bugüne kadar YPG ve PYD'nin bu uluslararası toplantıya katılması noktasında ciddi bir engel koyduğunu da söyleyebiliriz. Ki burada Rusya'nın PYD'yi Cenevre'deki fotoğraf karesine sokmak için her şeyi yaptığının da altını çizmemiz gerekiyor. Bütün bunlara rağmen Rus desteği, zaman zaman Amerika Birleşik Devletleri'nin de desteklediği PYD ve YPG'nin bu toplantılara hali hazırda katılmadığını da söylememiz gerekiyor. Şimdi yeni bir hamle daha var. Rejimle özellikle PYD'nin IŞİD'e karşı savaştığı bir taraftan da bu kullanılarak yine Cenevre'deki görüşmelere PYD ve YPG'nin birlikte katılması öngörülüyor. Burada Rusya'nın da çok ciddi bir şekilde bu hareketi destekleyip PYD'nin Cenevre konferansında yer alması için elinden geleni yaptığını ve diplomatik girişimlerde de bulunduğunu söylememiz mümkün. Ama öyle görülüyor ki Türkiye stratejik müttefiği, bunu tırnak içerisinde söylüyorum, Amerika Birleşik Devletleri'ni ikna etmiş durumda. Bir taraftan da Birleşmiş Milletler'de yapılan kamuoyu yoklamaları da var. Bu yönde Türkiye'nin yaptığı bazı girişimler de var. Hep beraber göreceğiz ama benim tahminim daha önce daha güçlü bir şekilde masada yer almak için arkasına Rusya ve ABD'yi alan PYD'nin Cenevre konferansında yer alamadığını çok net bir şekilde söylememiz gerekiyor. Yeni girişimde bundan farklı olmayacaktır. Yani PYD, YPG o barış konferansında, o fotoğraf karesinde pek yer alamayacak gibi görülüyor. Bu benim görüşüm.
Bu arada biraz daha doğuya doğru giderek Irak'a geçelim. Irak'ta Taliban güçleriyle oradaki Tuz Hurmaurt'undaki Türkmen güçleri birlikte IŞİD'e karşı bir operasyon içindeydi. Ancak bu arada birbirlerine girdi ve Türkmenlerin büyük çapta zayiat verdiği şeklinde haberler var. Bu neden gelişiyor? Yani Irak'ta neden Kürtlerle Türkmenler birbirine giriyor?
Orada biliyorsunuz Musul çevresinde özellikle Erbil'de ta Saddam döneminden beri bu mücadelenin devam ettiğini söylememiz mümkün. Burada Türkmen varlığının kabul ettirilmesi anlamında Türkiye'nin çok ciddi bir şekilde sahaya girmek istediğini, arzusunda olduğunu da hatırlatalım. Yani bunu askeri anlamda söylemiyorum. Yani öteden beri ta Saddam zamanında beri Türkmenlere çok ciddi saldırıların özellikle rejim güçleri tarafından yapıldığını da hatırlatarak bunu söylemek lazım.
Evet, bir Kerkük olayı var. Örneğin orada 10-11 tane Türkmen liderinin idam edildiğini biliyoruz 1970'lerin sonlarında.
Evet, söylediğiniz gibi Kerkük, Musul ve Erbil civarında yoğun olarak yaşayan Türkmen nüfusunu varsayacak olursak bu olaylar devam edecektir. Ama Tanju Bey, burada şunun altı çizilmesi gerekiyor. Bakın, bunu unutmayalım hiçbir şekilde. Kim ne derse desin, Anadolu'da Azerbaycan denildiği zaman insanlar sadece sese değil, bütün vücutlarıyla oraya yönelirler, Bakü'ye dönerler. Yine Musul ve Kerkük Türkiye için olmazsa olmazlar arasındadır. Bütün Anadolu'nun çok hassas olduğu bir yerdir. Bu sadece tek taraflı Türkiye için geçerli bir olay değildir. Aynı zamanda Musul ve Kerkük için de aynı şey geçerlidir.
Ancak Kuzey Irak'ta, Kuzey Irak'ın daha doğrusu şu anda Türkiye ile ilişkilerinin iyi olduğunu ve Türkiye'ye de bir takım konularda ihtiyaç halinde olduğunu biliyoruz. Buna karşın neden oradaki Türkiye'nin bu tutumunu bildiği halde oradaki Türkmenlere karşı neden böyle bir tavır takınılıyor?
Tabii şu an Türkiye ile Barzani özellikle KYB arasında çok ciddi bir işbirliğinin olduğunu, teröre karşı da bu işbirliğinin, istihbarat noktasında da bu işbirliğinin geliştiğini söylememiz mümkün. Bu olayın niye geliştiğine dair özellikle Barzani kanadından da aslında rahatsızlık duyulduğunu söylememiz mümkün. Gelişmelerin ne olduğunu önümüzdeki günlerde göreceğiz ama bu konuda Türkiye burada sulhü, gerekli hassasiyeti özellikle Kürtlerden talep edecektir diye düşünüyorum.
23 Nisan'ı geride bıraktık. 23 Nisan'da bir takım törenler düzenlendi. Anıtkabir'e gidildi. Değişik kurum ve kuruluşlar törenler düzenledi. Ancak bu arada gözden kaçmayan bir şey de Türkiye Cumhuriyeti'nin meclisinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kuruluş gününde resepsiyon iptal edildi. Nedeni de Türkiye'nin acılarla bir arada olduğu şehit cenazeleri gelirken böyle bir resepsiyonun yapılmayacağı şeklindeydi. Ancak bu arada bir takım eğlenceler, düğünler, şenlikler sürdü. Bunlar yapılırken bir resepsiyonun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluş gününde ertelenmesini nasıl karşılıyorsunuz?
Şimdi Tanju Bey, çok net bir şekilde size ben bir çerçeve çizmek istiyorum bu noktada. Özellikle geçmiş yıllarda terörle mücadelenin yoğun olarak devam ettiği ve maalesef şehit haberlerinin geldiği dönemlerde bu tip resepsiyonlar ve olayın kutlamaların eğlence boyutları her zaman iptal edilmiştir. Dolayısıyla buradaki olayla geçmişte olan yaşananlar arasında bir özellikle paralellik vardır. Bunun altını çizmek gerekiyor. Yine 23 Nisan resepsiyonunun iptal edilmesinin nedeni bu şehit hassasiyeti ve bir taraftan ciddi bir şekilde devam eden terörle mücadele, aynı geçmişte olduğu gibi. Ama size şunu söyleyeyim, yani 81 vilde sabah saatlerinde 23 Nisan törenlerinin düzenlendiğini söylememiz mümkün ama hep bu törenlerin hepsinde de işin eğlence kısmı ve gösteri kısmı iptal edildi. Biliyorsunuz daha önce stadyumlarda çocuk şenlikleri düzenlenirdi 81 ilde. Çoğunda bu gösteriler gerçekleştirilirdi. Bu kez bütün bunların sadece resepsiyon değil, bütün bu eğlence bölümlerinde iptal edildiğinin altını çizmemiz gerekiyor. Hani bunu bu şekilde değerlendirmek gerekiyor.
Son olarak spora gelelim. Fenerbahçe'nin Trabzon'da yaptığı karşılaşmada ne yazık ki yine olaylar vardı. Fenerbahçe 4-0 galipken sahaya inip hakemi dövme olayı gerçekleşti ve dünya basınında, dünya ajanslarında ilk haber olarak geçiyor bu haber. Türkiye'de futbol şiddeti, futbol terörü diye. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
İşte o rekabet, o şampiyonluk rekabetinin son maça kadar devam edeceğini düşünürken ve işte Trabzon'da ne olacak sorusuna cevap ararken bütün spor severler ekran başına geçmiştik. Bu maçı seyrederken işte maçın da bu şekilde olaysız bir şekilde biteceği düşünülürken maalesef hakeme arkadan yaklaşan taraftarın o iğrenç görüntüsüyle karşılaştık. Sporda şiddete yönelik alınan bütün onca hem kanuni hem de polisiye tedbire rağmen o seyircinin oradan sızıp o kadar polisi aşıp tekrar o hakeme çok ciddi bir şekilde hatta yaralamaya yönelik saldırısını da gerçekleştirdiğini söylememiz mümkün. Çok üzüldük. Gerçekten Türk futbolu bu tip görüntüleri hiçbir şekilde hak etmiyor. Demek ki alınan tedbirler az geldi. Demek ki bunlara yenilerin eklenmesi gerekiyor. Türkiye bu görüntüleri geride bıraktığını düşünüyorduk.
Aslında ama tedbir diyorsunuz da her zaman askeri veya polisiye önlemlerle mi insanlar futbolu izleyecek? Yani bakıyorsunuz İngiltere'de karşılaşma yapılıyor. En ufak bir tel örgü yok, en ufak bir şey yok. Ayağını atan sahaya girebilecek durumda ama bir tek kişi girmiyor. İngiltere'de, Fransa'da, İtalya'da sahalara girmiyorlar. Işte bir de Türkiye'de bu Trabzonspor Fenerbahçe maçının değil, birçok karşılaşmada bu tür olaylar yaşanıyor. Tribünlerde yaşanıyor. Hatta VIP dediğimiz protokol tribünlerinde bile olaylar yaşanmaya başladı. Seyirciler birbirlerine düşman hale geldi. Futbolcular sahada birbirine giriyor. Hakemin üstüne yürüyorlar. Türkiye'de futbol nereye gidiyor?
Şimdi tabii yani bunu böyle hani geçmişte baktığımız zaman futbol holiganizmi İngiltere'de de Avrupa'da da birçok ülkede de onlarca insanın hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan olayların olduğunu da biliyoruz. Çok şükür hani hayata kastedecek bir yaralama dışında çok ciddi bir ölümle sonuçlanan bir olayın olmadığını da bu noktada da altını çizmemiz lazım. Bunu tasvip etme manasında söylemiyorum. Yanlış anlaşılmasın.
Tabii bir zamanlar Avrupa'da da çok olaylar oldu. Yani bir 30 kişinin 40 kişinin öldüğü olayları da biliyoruz.
Ama çok azaldığını, özellikle 2013-2014'ten itibaren bu olayların geçmişle mukayese edildiğinde azaldığında ve gerçekten önümüzde bir ışığın görüldüğünü söylerken genelleme yapmak istemiyorum ben ama çok fazla sporun önüne geçen şiddet görüntüleriyle bu sene karşılaşmadık. Bazı olaylar oldu ama bu kadar büyüğü oldu. Demek ki daha ciddi tedbirler alınacak ki bu tip benzer olayların bir daha yapılmasının önüne geçilecek. Çok üzüldük. Gerçekten bu görüntülerle bütün dünya basınında, televizyonlar bu saldırıyı konuştu. Keşke böyle olmasaydı. Burada spor bilincinin, centilmenlik bilincinin ve fair play bilincinin de gelişmesi ve oturması gerekiyor. İnşallah bir daha böyle olaylar yaşanmaz Tanju Bey.
Biz de aynı şekilde aynı duyguları sizlerle paylaşıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz bu haftalıkta.
Ben çok teşekkür ederim.